Ayrım 21, Günlerin Getirdi, Isabel Allende, sayfa 264. Moğol Atlıları. O yılın ortalarında garip bir rüya gördüm. Annemle her zaman yaptığımız gibi ona anlatabilmek için rüyamı not ettim. Başkalarının rüyalarını dinlemekten daha sıkıcı bir şey olamaz. Zaten bu yüzden psikologlar çok para alırlar ya. Oysa bizim açımızdan rüyalar son derece önemlidir. Çünkü gerçekleri anlamamıza ve ruhun karanlık mağaralarında gömülü olan şeyleri gün ışığına çıkarmamıza yardımcı olurlar. Çivit renkli bir göğün altında, kapkara bir denizin kenarındaki bembeyaz bir kumsalın üzerinde yükselen, rüzgarların aşındırdığı dik bir yamacın kenarında ayakta duruyordum. Birdenbire yalıyırın en tepesinde binicileriyle birlikte koskoca iki savaş atı belirdi. Hayvanlar da, adamlar da eski zamanlardaki Asyalı Moğolistan, Çin ya da Japonya'daki savaşçılar gibi giyinmişlerdi. İpekli sancakları, pomponları ve saçakları, tüyleri ve arma süsleri, güneşte pırıl pırıl parlayan muhteşem savaş gereçleri vardı. Uçurumun kenarında bir anlık duraksamadan sonra savaş atları kendilerini boşluğa atarak gökyüzünde kumaşlardan, tüylerden ve sancaklardan geniş bir kavis çiziyorlar. O esnada yarı at, yarı insan biçimindeki bu efsanevi varlığın cesareti karşısında benim nefesim kesiliyordu. Bu bir intihar değil, bir ritüeldi. Bir yiğitlik ve maharet gösterisiydi. Toprağa değmeden az önce atlar boyunlarını öne eğerek tek omuzların üzerine düşüyorlar. Dar top olarak yuvarlanırlarken altın renkli bir toz bulutu kaldırıyorlardı. Kalkan tozlar ve çıkan gürültü yatıştıktan sonra doğru atlar sırtlarındaki binicileriyle birlikte ağır çekim hareketlerle ayağa kalkarak kumsalın üzerinden ufka doğru dört nala uzaklaştılar. Aradan günler geçtikten sonra belleğimde hala taze olan bu görüntülerle uğraşıp onlara bir anlam vermeye çalışırken rüyalar hakkında kitap yazmış bir hanım yazara rastladım. Benim rüyamı yorumladı. Söyledikleri Brezilya'daki Jogo de Buzios falında deniz kabuklarının söyledikleriyle benzerlik taşıyordu. Uzun ve dramatik bir atlayış benim cesaretimi sınamıştı ama ben yerden kalkmış ve tıpkı o savaş atları gibi üstümdeki tozu toprağa silkeleyerek geleceğe doğru koşmaya başlamıştım. Rüyadaki atlar yuvarlanmayı biliyorlardı. Üstlerindeki binicilerin eğerlerinden fırlamamışlardı. Yazar hanıma bakılırsa geçmiş deneyler bana düşmeyi öğretmişti ve artık korkacak bir şeyim yoktu. Çünkü her zaman yeniden ayağa kalkabilirdim. Kendini zayıf hissettiğinde o atları hatırla dedi bana. Aradan iki gün geçtikten sonra benim Paula adlı kitabıma dayanan bir tiyatro eserinin galası yapılırken hatırladım onları. Tiyatroya giderken San Francisco'daki Folsom Panayır'dan geçiyorduk. O günün sadomazoşistlerin karnavalı olduğu aklımızın ucundan bile geçmemişti. Bütün sokaklar en acayip kıyafetlerdeki insanlarla tıklım tıklım doluydu. Özgürlük, canım istediğini yapmak için özgürlük istiyorum. Anasını sattığımın diye bağırıyordu adam biri. İffet kemerini gösterecek şekilde önü açık duran bir rahip cübbesi giymişti. Dövmeler, maskeler, Rus ihtilalcilerinki gibi kasketler, zincirler, kırbaçlar, kendine eziyet etmek için türlü türlü gereçler vardı. Kadınlar dudaklarını ve tırnaklarını siyah ya da yeşile boyamışlardı. İğne gibi sipsivri topuklu çizmeler giymiş, siyah plastikten jartiyerler takmışlardı. Uzun lafın kısası o garip kültüre özgü her türlü simge oradaydı. Üzerlerinde gamalı haçlar ve kuru kafa çıkartmalar bulunan deri pantolonlarla yelekler içinde ter döken bir sürü şişko kadın da vardı. Hanımlarla beyler burunlarına, dudaklarına, kulaklarına ve meme uçlarına halkalar ya da iğneler takmışlardı. Daha aşağılara bakmaya cesaret edememiştim. 60'lı yıllardan kalma bir arabanın önünde genç bir kız elleri bağlı olarak memelerini açmış oturuyor. Vampir kılığına girmiş başka bir kadın da at kılından yapılma bir kırbaçla onun göğüslerini ve kollarını dövüyordu. Şaka değildi. Kız adam akıllı hırpalamıştı. Çığlıkları mahallenin her yanında duyuluyordu. Bunların hepsi iki polise resim çekip duran bir sürü turistin keyifli bakışları önünde olup bitiyordu. Araya girmek istedim ama Willy ceketimden tuttuğu gibi beni havaya kaldırıp debelenir bir halde alıp oradan götürdü. Yarım blok ötede bir kayışla ve köpek tasmasına bağlı bir cüceyi tutan koca göbekli dev bir adam gördük. Cüce de tıpkı efendisi gibi dövüş çizmeleri giymişti. ve pipisine taktığı kıçının yarığına sokulmuş, gözle görülmeyecek kadar ince bağcıklarla üstün körü tutturulmuş ve metal perçinleri olan siyah deriden bir kılıfın dışında çırılçıplaktı. Minik adam bizi havladı ama dev adam bizi nezaketle selamlayarak penis biçiminde çubuklu şekerler ikram etti. Billy beni yere bırakarak şaşkınlıktan ağzı bir karış açık bir halde bu ikisine baka kalmıştı. Günün birinde roman yazacak olursam bu cüce baş kahramanım olacak dedi. Hiç beklenmedik bir şekilde. Paula başlıklı piyes halka halinde toplanıp el ele tutuşarak senin ruhunu çağıran oyuncularla başladı. O kadar duygulandırıcıydı ki en sonunda öldüğün zaman açılmak üzere diye yazdığın o mektubu okuduklarında Billy bile hıçkırıklarını tutamadı. Beyaz bir gömlek giymiş, narin ve zarif bir balerin başrolde oynuyordu. Kimi zaman koma halinde bir sedyede yatıyordu, kimi zaman da ruhu öteki oyuncuların arasında dans ediyordu. Ölmesine yardım etsin diye annesini yalvardı. En son bölüme kadar hiç konuşmadı. Dört aktris küçük bir kız çocuktan başlayıp büyük anne olana kadar hayatımın farklı anlarını temsil ettiler. Anlatıcıyı simgeleyen kırmızı renkli ipek bir şalı elden ele geçiriyorlardı. Aynı aktör hem Ernesto'yu hem de Willie'yi oynadı. Bir başkası Ramon amcamdı. Anneme aşkını ilan ederken ya da doğrudan Hazreti İsa'nın soyundan geldiğini anlatıp Santiago'daki Katolik mezarlığında Jesus Rui de Dobro'nun mezarını gidip görmelerini söylerken halk kahkahadan kırıldı. Senin yaşayanların arasında hala havada dolaştığından emin olarak sessizce çıktık tiyatrodan. Bu kadar çok insanı ilgilendireceğini hiç aklıma gelmiş miydi acaba? Ertesi gün senin küllerini serpmiş olduğumuz ormana hem seni hem de Jennifer'ı selamlamaya gittik. Yaz sona ermişti. Toprak hışırdayan yapraklarla örtülmüştü. Bazı ağaçlar koyu bakır renginden ışıl ışıl altın rengine kadar kaderin her rengine bürünmüşlerdi. Havada ilk yağmurun habercisi vardı. Ağaçların tepelerinin oluşturduğu şapelde bir sekoya kütüğüne oturduk. Ayaklarımızın dibinde bir çift sincap hiç korkmadan yan gözle bize bakarak bir meşe palamuduyla oynuyordu. Hastalığın tahribatına önceki el değmemiş halinde görebildim seni. 3 yaşındayken Cenevre'de şarkı söyleyip dans ederken, 15 yaşında diplomanı alırken, 23'ünde gelinliğini, rüyamdaki düşüp yeniden ayağa kalkan atlar geldi aklıma. Çünkü ben de hayatımda pek çok kez düşüp yeniden ayağa kalktım ama hiçbir düşüşüm senin ölümün kadar şiddetli olmamıştı. Unutulmaz bir düğün. 1999'un Ocak ayında birlikte geçirdikleri ilk geceden 2 yıl sonra Nico ile Lori evlendiler. O zamana kadar Lori direnmişti çünkü evlenmek ona pek de gerekli görünmemişti. Ama Nico çocukların bir sürü şok yaşadıklarını, evlenecek olurlarsa kendilerini daha güvende hissedeceklerini düşünmüştü. Shelley ile Sally'i her zaman birlikte görmüşlerdi ve onların sevgilerinden kuşkuları yoktu. Ama öyle sanıyorum ki Lori'nin en küçük bir dikkatsizlikte kaçıp gideceğinden korkuyorlardı. Nico'nun hakkı varmış çünkü küçükler bu kararı herkesten fazla sevinçle kutladılar. Artık Lori bizimle daha fazla olabilecek dedi bana Andre. Derler ki üvey anne rolüne uyum sağlayabilmek için aradan 8 yıl geçmesi gerekirmiş. En zorlu durumda baba olan bir erkeğin hayatına giren çocuksuz kadınınkiymiş. Kendi hayatını değiştirip çocukları kabullenmek Lori için kolay olmadı. Kendini istilaya uğramış gibi hissediyordu. Ama yine de çamaşır yıkamaktan tut da Andre'ye ayakkabı almaya varana kadar en nankör işleri bile üstlenmişti. Andre bir tek yeşil renkli plastik sandaletler giyerdi ama öyle herhangi bir sandalet değil, Tayvan malı olması gerekirdi. Tek bir ayrıntıyı bile atlamadan kusursuz bir anne olarak görevini yerine getirmek için uğraşmaktan Lori'nin canı çıkıyordu. Oysa o kadar didinmesine gerek yoktu çünkü çocuklar hepimiz gibi aynı nedenlerle yani onun o gülüşü, kayıtsız şartsız sevgisi, dostça şakaları, darmadağınık saçları, sonsuz iyi kalpliliği, iyi günde olsun, kötü günde olsun her şeyde hazır bulması nedenleriyle nasıl olsa seviyorlardı onu. Nikah San Francisco'da kıyıldı. Neşeli bir törenin ardından hep beraber bir swing sınıfına katıldık. Willy ile ikimiz İskandinav dans hocasıyla birlikte yaşadığımız o aşağılayıcı deneyimden beri ilk defa beraber dans etmeye fırsat bulmuştuk. Smokini içindeki Willy hangisi olduğunu hatırlayamıyorum ama çevirdiği filmlerden birindeki Paul Newman'a benziyordu tıpkı. Ernesto ile Julia New Jersey'den kalkıp geldiler. Hilda Nina'nın annemler de Şili'den. Çalışmak zorunda olduğundan Jason gelemedi. Hayatında tek gecelik kadınlar eksik olmadığı halde hala yalnızdı. Dediğine göre Willy kadar güvenilir birini burana kadar arayacaktı. Lori'nin dünyanın dört bir yanından gelen arkadaşlarıyla tanıştık. Onların birçoğu aramızdaki yaş farkına rağmen zamanla Willy ile ikimizin en iyi dostları oldu. Sonradan bize düğün resimlerini verdiklerinde hepsinin dergilerdeki modellere benzettiklerini fark etmiştim. Bu kadar güzel insanlardan oluşan bir grup ömrümde görmemiştim. Meğer birçoğu son derece yetenekli ama hiç de iddialı olmayan sanatçılarmış. Desinatörler, ressamlar, karikatürcüler, fotoğrafçılar, film yönetmenleri gibi. Willy ile ikimiz Lori'nin anne babasıyla hemen dost olduk. Kadeh kaldırırken evlatlarımız arasında tensel aşk yaşandığını ima etme patavatsızlığını göstermiş olmama rağmen, Şilya'nın ana babasıyla olduğu gibi onlar beni iblisin vücut bulmuş hali olarak görmemişlerdi. Bu söylediğim şey için Niko beni hala affetmez. Sade ve sevgi dolu insanlar olan Barralar, İtalyan kökenli, 50 yıldan fazladır Brooklyn'de içinde 4 çocuk büyüttükleri aynı küçük evde oturuyorlarmış. Mermer havuzları, Grek sütunları ve melek heykelleriyle öteki evlerden ayırt edilen eski mafya malikanelerinin bir blok ötesindeymişler. Anneleri Lucielle yavaş yavaş kör olmaktı ama bunu hiç önemsemiyor, gururundan değil de etrafını rahatsız etmemek için. Ezbere tanıdığı evinin içinde güvenle hareket ediyor. Mutfağındaysa kimse onun eline su dökemez. Kuşaktan kuşağa miras kalmış karmaşık yemek tariflerini el yordamıyla hazırlamayı sürdürüyor. Masallardaki dedelere benzeyen kocası Tom gerçek bir sevecenlikle kucakladı beni. Lori ile Niko evlensinler diye çok dua ettim diye itirafta bulundu bana. Günah işleyerek daha fazla yaşamasınlar diye mi diye şakacıktan sordum, dindar bir katolik olduğunu bilerek. Evet ama daha çok çocuklar için diye karşılık verdi. Son derece ciddi bir ifadeydi. Emekli olmadan önce Tom mahalledeki bir eczanenin sahibiymiş. Bu iş onu çalıp şıp çabalama ve korkular geçirme konusunda deneyim sahibi yapmış çünkü kaç kere saldırıya uğramış. Artık o kadar genç olmadığı halde hala kışın karları kürer, yazında çatıları boyamak için açılır kapanır merdivenlerin tepesine tırmanır. Yıllar boyunca evinin birinci katındaki küçük bir dairede birbiri ardına oturan oldukça acayip kiracılar hiç tereddüt etmeden didişmiş, örneğin onu elindeki çekişle tehdit eden bir halterci, gazeteleri yerden tavana kadar biriktirip kapıdan helaya, oradan da yatağa kadar giden daracık bir karınca yolu bırakan paranoyak adamın teki ya da infilak ederek olanı tanımlamak için bundan başka bir kelime aklıma gelmiyor. Duvarları sonradan Tom'un temizlemek zorunda kaldığı dışkıkan ve organ parçalarıyla örtülü bir halde bırakan bir üçüncüsü. Patlayıcı madde kalıntıları bulunamadığından ne olduğunu kimse anlayamamış ama ben kendi kendine patlamam gibi bir olay olduğunu tahmin ediyorum. Buna ve daha başka ürkütücü deneyimlere rağmen Lucia ile Tom'un insanlığa olan güveni hiç sarsılmamış. Artık 5 yaşında olan Sabrina farklı farklı kimselere asılarak bütün gece dans etti. Orada vejetaryen anneleri de fırsattan yararlanıp domuz ve kuzu pezolarını kimseye belli etmeden kemirip duruyorlardı. Mezarcı kıyafeti giyip siyah kravat takmış olan Alejandro yüzükleri sundu. Yanında da gelini muhteşem görünen uzun mor tuvaletiyle tam bir tezat oluşturan kehribar renkli saten giysiler içinde prensesleri andıran Andrea ile Nicole vardı. Mao gömleğiyle siyahlar içindeki Nico pek ağır başlıydı. Ensesinde bağlı uzun saçlarıyla 1500'lü yıllardaki Floransalı soylulara her zamankinden fazla benziyordu. Romanlarıma asla koyamadığım türden bir son olmuştu bu. Evlendiler ve mutlu yaşadılar. Willy'e de öyle söyledim. O sırada o swing yapıyor, ben de onu izlemeye çabalıyordum. Çünkü ne de olsa o İskandinav kadının dediği gibi erkek yönlendirir. Tam zamanda gelecek bir kalp kriziyle artık buracıkta ölebilirim. Bu dünyadaki görevim tamamlandı. Oğlumu iyi bir yere yerleştirdim dedim ona. Sakın aklından geçirme. Asıl şimdi sana ihtiyaçları var diye karşılık verdi. Gecenin sonuna doğru misafirler artık veda ederlerken yanında şeker yemekten sarhoş olmuş, müzikten çılgına dönmüş ve yerlerde onca yuvarlanmaktan üstleri başları lime lime olmuş bir düzine çocukla birlikte dört ayak üstüne emekleyerek uzun örtülü bir masanın altına girdim. Benim dünyada var olan bütün masalları bildiğim, yalnızca anlatmamı istemeleri gerektiği şeklinde bir söylenti dolaşmıştı aralarında. Sabrina bunun bir deniz kızı masalı olmasını istedi. Bir bardak viskinin içine düşen Bill'in de farkına varmadan yuttuğu o minicik deniz kızının masalını anlattım onlara. O zavallı yaratığın büyük babanın organları içindeki yolculuğunun hikayesini, sindirim sisteminin içinde sonsuz maceralar yaşayarak dolaşmasını, orada her türlü iğrenç engellerle ve tehlikelerle karşılaşmasını, sonra sidik torbasına vararak kanalizasyon içine düşmesini, oradan da San Francisco körfezine gitmesini dinlediklerinde şaşkınlıktan dillerini yutmuşlardı. Ertesi gün Nicole gözleri evinden uğramış olarak yanıma gelip küçük deniz kızı masalının hiç de hoşuna gitmediğini söyledi. Bu gerçek bir hikaye mi diye sordu. Hepsi gerçek değil ama hepsi sahte de değil. Ne kadarı sahte, ne kadarı gerçek? Bilmiyorum Nicole. Hikayenin özü gerçek bir öykü anlatıcı olarak benim yaptığım işte önemli olan tek şey de bu. Deniz kızı diye bir şey yoktur. Onun için de senin hikayendeki her şey yalan. Peki o deniz kızının belki de örneğin bir bakteri olmadığını sen nereden biliyorsun? Deniz kızı deniz kızıdır, bakteri bakteridir diye karşılık verdi sinirlenerek. Aşkın peşinde Çin'e yolculuk. Tong Willy'nin ofisinde muhasebeci olarak çalıştığı 30 yıl içinde ilk kez sosyal bir daveti kabul etmişti. Bizler onu davet etmemeye razı olmuştuk çünkü hiçbir zaman gelmezdi ama Nico ile Lori'nin düğünü onun kadar içine kapanık bir kişi için bile önemli bir olaydı. Gitmek zorunluluk mu diye sordu. Lori de öyle olduğunu söyledi. Daha önce kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir şeydi. Tong düğüne tek başına geldi çünkü karısı birbirleriyle konuşmadan aynı yatak için yıllarca ve yıllarca yattıktan sonra nihayet boşanmalarını istemişti. Nico ile Lori konusunda elde ettiğim başarı göz önüne alınca Tong'a da bir eş bulabileceğimi düşünmüştüm ama o bir Çinli istediğini söyledi bana. Oysa benim o toplum içinde tanıdıklarım hiç yoktur. Tong'un San Francisco'daki Chinatown'un Batı dünyasındaki en kalabalık ve en ünlü Çin mahallesi olması gibi bir avantajı vardı. Ama ona eşini orada aramasını önerdiğimde Amerika Birleşik Devletleri tarafından kirletilmemiş bir kadın istediğini anlattı bana. Ona en sevdiği yemekleri pişirecek, tırnaklarını kesecek, bir erkek evlat verecek, o arada da kaynanasına kölelik edecek, hep önüne bakan, uysal bir eşin hayalini kuruyordu. Bu fantaziyi onun kafasına kimin soktuğunu bilmiyorum. Herhalde annesi olsa gerek. Hani şu karşısında hepimizin tir tir titrediği minicik yaşlı kadın. Siz bu dünyada öyle kadınlardan kaldığını mı sanıyorsunuz Tom? Diye sordum ona şaşkınlıkla. Yanıt olarak beni alıp bilgisayarın ekranı başına götürerek ülkesinden ya da ailesinden kaçabilmek için tanımadığı biriyle evlenmeye dünden razı olan kadınların fotoğraflarıyla tanımlarını içeren bitmez tükenmez bir liste gösterdi. Irklarına, milletlerine, dinlerine, hatta fazla talepkar olan talipler için sütyen numarasına göre sınıflandırılmışlardı. Piyasaya kadın arz eden böyle bir süpermarketin varlığından haberim olsaydı Nico için o kadar üzülmezdim. Ama aslında düşünüyorum da bilmediğim daha iyi olmuş, o listelerde Lori'yi dünyada bulamazdım. Müstakbel nişanlıyı bulma işi ofiste uzun ve karmaşık bir projeye dönüşmüştü. O zamanlar Sausalito'daki bizim eski genel evi, Bill'in avukatlık bürosuyla aramızda hakkaniyetle paylaşmıştık. Benim ofisim birinci kattaydı. Lori de ikinci katta vakıf işlerini yönetiyordu. Lori'nin zarif eli o köhne evi de değiştirmişti. Artık kitaplarımın çerçevelenmiş afişleri duvarlarda asılıydı. Yerlerde Tibet halıları, bitkiler, içi mavi beyaz porselenden küpler, Savoy'daki gibi çay servisi yapabilmek için gerekli olan şeylerin hiçbir zaman eksik olmadı. Tam takım bir mutfak vardı. Tong, aday kadınları seçme işine vermişti kendini. Biz geri kalanlar da durmadan eleştiriyorduk. Bunun gözleri kötü kötü bakıyor, şu fazla dindar görünümlü, öteki tam bir orospu gibi boyanmış falan diye. Onun da çok iyi bildiği gibi fotoğraflar yalan söylediğinden muhasebecimizin dış görünüşe aldanmasına izin vermiyorduk. Çünkü Lori de onun resmini bilgisayarda adam akıllı düzeltmiş, onu çok daha uzun boylu, daha genç ve daha beyaz tenli yapmıştı. Bu da anlaşılan Çin'de rağbet gören bir özellikti. Tang'un annesi yıldız falına bakmak için mutfağa demir atmıştı. En sonunda hepimize ideal görünen kan tonlu genç bir hemşire çıkınca hanım kalkıp Chinatown'da bilge bir astroloğa danışmaya gitmiş. O da onayını vermişti. Fotoğrafta kırmızı yanaklı, canlı bakışlı genç bir kız gülümsüyordu insana. Öpme arzusu veren bir yüzdü bu. Tang ile varsayımsal nişanlı arasında birkaç ay süren resmi bir yazışmadan sonra Willy kızı tanımak için kalkıp beraberce Çin'e gitmelerine karar verdi. Meraktan öldüğüm halde öyle çok işim vardı ki onlarla birlikte gidemedim. Tabradan benimle kalmasını istedim çünkü tek başıma yatmayı hiç sevmem. Arkadaşım işini yeniden ayağa kaldırmayı başarmıştı. Artık bizim yanımızda oturmuyordu. Onca istediği yalnızlık hayalini yaratabileceği altın renkli tepelere bakan bir terası olan küçük bir ev bulmuştu kendine. Bizim klanın içinde yaşamak onun için bir işkence olmuş olsa gerek ama kocamın yokluğu sırasında benimle birlikte kalmayı kabul etti. Tabra borçlarından kurtulabilmek için gece gündüz çalıştığından körlemesine sevgili aramayı bir süreliğine bırakmıştı. Ama genellikle ufukta görünüveren tüylü kertenkelenin geri dönmesini beklemekten de hiç vazgeçmemişti. Adamın telesekretere kaydedilmiş sesi birdenbire bir emir verirdi ona. Saat öğleden sonra 4:30, saat 5'ten önce ara, yoksa beni bir daha göremezsin. Tabra gece yarısı bitkin bir halde evine varıyor ve haftalar boyunca aklını başından alan böyle sevimli bir mesajla karşılaşıyordu. Neyse ki iş onu seyahat etmeye zorluyor. Bali'de, Hindistan'da ve daha başka uzak yerlerde uzun süreler geçiriyordu. Oralardan bana onun en büyük özelliği olan o akıcı alaycılığıyla yazılmış, maceralarla dolu çok hoş mektuplar yazıyordu. Oturup bir seyahat kitabı yazsana Tabra diye kaç kez yalvarmıştım ona. Ben sanatçıyım, yazar değil diye savunmuştu kendini. Ama sen kolyeler yapabildiğine göre herhalde ben de oturup kitap yazabilirim. Willy kameralarını koyduğu ağır çantasını Çin'e götürerek çok güzel resimlerle geri döndü. Özellikle de onu en çok ilgilendiren insan fotoğraflarıyla. Tabii her zamanki gibi en unutulmaz fotoğraf çekemediği fotoğraftı. Tonga sırf o kızla birkaç gün baş başa geçirme fırsatı verebilmek için gitti Moğolistan'ın uzak bir köyünde. Dünyanın o taraflarını bir zamanlar yaptıkları gibi ayakları bantlarla sarmalanmış 100 yaşında bir kadın görmüş. O, minicik yıldız çiçeklerinin resmini çekebilmek için işaretlerle izin istemek üzere kadın yanına yaklaşmış, yaşlı kadın çığlıklar atarak o küçük deforme ayaklarının olanak verdiğince aceleyle kaçıp gitmiş, mavi gözlü bir insanı ömründe görmediğinden kendisini alıp götürmek üzere Azrail'in geldiğini sanmış. Kocama bakarsan yolculuk çok başarılı olmuştu. Çünkü Tang'ın müstakbel nişanlısı kusursuzdu. Tam muhasebecisinin aradığı kızdı. Çekingen, uysal, Amerika'daki kadınların tadını çıkardıkları haklardan haberi bile olmayan biriydi. Sağlıklı ve güçlü, kuvvetli görünüyordu. O kadar istediği erkek evladı ona kesinlikle verebilirdi. Adı Lily'ydi. Ayda 200 dolar karşılığı bir aylıkla, haftada 6 gün, günde 16 saat ameliyathane hemşiresi olarak çalışarak hayatını kazanıyordu. Tevekkeli değil, oradan kurtulmak istiyor diye fikrimi söyledim Billy'ye. Sanki Tong ve anasıyla birlikte yaşamak daha katlanılabilir bir şeymiş gibi. 21. ayrımın sonu, sayfa 276.